SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler diliyoruz ve 13 Nisan 2022 Çarşamba programımıza hoş geldiniz diyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Melbourne'da hava güneşli. Umarım hepiniz güzel bir gün yaşıyorsunuz. Haberlerden sonra yayınımızın ilk bölümünde seçim gelişmeleri ve senatoyu anlatacağımız iki bölüm olacak. Melbourne'lı Selime Aktepe ile yaptığımız söyleşide Selime Hanım, işini geliştirmek için devletten nasıl destek aldığını anlatacak bizlere. Bugün ayrıca kısa bir Covid gelişmelerinden de söz edeceğiz. Bugünkü yayınımızı stüdyodan canlı gerçekleştiriyoruz. Mesajlarınızı hemen okuma imkanımız olacak. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Bugün ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Tartışmalı eski liberal milletvekili George Christensen, sürpriz yaparak One Nation yani Tek Vatan Partisi'ne katılacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hedeflerine ulaşana kadar saldırılara devam edileceğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, vatan millet olmadıktan sonra az yesek ne olur, karamsarlık Müslümanlara haramdır ifadeleri tartışma yarattı. Tartışmalı eski Queensland Liberal Milletvekili George Christensen, 21 Mayıs seçimlerinde parlamentodan emekli olma planlarından vazgeçerek onun yerine One Nation yani Tek Vatan Partisi'nden aday olmayı tercih etti. Parti Christensen'in bugün Brisbane'da hangi koltuğa aday olacağını açıklayacak. Christensen senatoya seçilebilir ya da Dawson koltuğunda liberallere karşı yarışabilir. Christensen, Queensland Liberal Ulusal Partisi'nden aşı zorunluluğu ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon gibi konularda kendi düşünceleriyle uyuşmadığını söyleyerek geçen hafta istifa etmişti. ABC'ye konuşan Queensland İşçi Senatörü Murray Watt, Christensen'in güçlü olan kişisel takipçilerinin de onunla birlikte Liberal Parti'den Tek Vatan Partisi'ne geçebileceğini söyledi.
Most of the North Queensland and Central Queensland seats, One Nation polls reasonably well.
Murray Watt, Kuzey Queensland ve Orta Queensland'in çoğunda yapılan anketlerde Tek Vatan Partisi kendi başına oldukça iyi bir konumda ve buna George Christensen'i de eklersek kazanma şansı yok sayılamaz diyor. Başbakan Scott Morrison, seçim kampanyasının 3. gününde iki yerli rafinerinin daha kaliteli yakıt tedarik etmesi için 250 milyon dolar ayıracaklarını duyurdu. Batı Sydney'den başlayarak günün ilerleyen saatlerinde eyaletler arası seyahat edecek olan Scott Morrison, büyük iyileştirmeleri başlamak için 125 milyon dolarlık hibe sağlayacak. Bu arada muhalefet, Victoria'da liberallerin elindeki marjinal koltukları almak amacıyla sağlığa odaklanmaya devam edecek. İşçi lideri Anthony Albanese, ülke genelinde yoğun olan hastane acil servislerine bir alternatif sunacak 50 acil bakım kliniğini duyurmak için bu sabah Melbourne'e geldi. Ve Yeşiller, parti güç dengesine ulaşırlarsa Medicare tarafından karşılanmak üzere 77 milyar doların üzerinde diş bakımı vaat ediyor. Ulusal Basın Kulübü'nün önüne çıkacak olan Yeşiller lideri Adam Bandt, partinin politikasını anlatmak ve maliyetini açıklamak için bugün bir konuşma yapacak. Başbakan Scott Morrison, dün gece katıldığı özel bir etkinlikte kendini ilerici eylemci olarak tanımlayan biriyle karşı karşıya kaldı. Başbakana yanaşan ve önce bir fotoğraf isteyen genç adam, "Sen bir rezaletsin" diye bağırdı ve olayı filme aldı. Morrison'ın kişisel güvenlik görevlileri hızla müdahale etti ve adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Genç adam daha sonra videoyu sosyal medya hesabından "Yardım edin, başbakana bir soru sormaya çalıştım ve gözaltına alındım" şeklinde paylaştı. Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız seyahat, COVID-19'a karşı tam aşılı yolcular için bugün resmi olarak yeniden başlıyor. Pandemi sırasında en sert sınır kısıtlamalarından birine sahip olan Yeni Zelanda, 2 yılın çoğunu sınırları kapalı olarak geçirdi. Ülkeye girişte COVID-19 testi ise hala zorunlu. Pentagon sözcüsü John Kirby, Ukrayna'nın başkentine yönelik saldırılarda bulunan Rus birliklerinin şu anda Doğu Donbas bölgesine odaklandığını, ancak Kremlin'in Mariupol'a kimyasal bir saldırı düzenlediği yönündeki haberleri doğrulayamadıklarını söyledi.
Our assessment today is that Mariupol is still contested and that the Ukrainians are still fighting to defend Mariupol from a Russian seizure of it.
John Kirby, bugünkü değerlendirmemiz Mariupol'un daha tartışmalı olduğu ve Ukraynalıların hala Mariupol'u Rusya'nın ele geçirmesine karşı savunmak için savaştığı yönünde. Sosyal medyada potansiyel kimyasalların kullanımı hakkında yayılan raporları ise doğrulayamıyoruz. Ama açıkçası bunu ciddiye alıyoruz ve izliyoruz açıklamasını yaptı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı korkunç yanıklara neden olan, ancak kimyasal silah olarak sınıflandırılamayan fosforlu mühimmatın kullanılmış olabileceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleri Biden yönetiminin ve müttefiklerinin kimyasal silahların kullanılmasına seyirci kalmayacaklarını söylediler. Bu arada Vladimir Putin, müttefiki Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun ziyareti sırasında Ukrayna hakkında nadir bir açıklama yaptı. Savaşın ilk günlerinde Rus televizyonunda hemen her gün görünen Putin, Moskova'nın bu ayın başlarında kuvvetlerini Kuzey Ukrayna'dan çekmesinden bu yana kamuoyundan büyük ölçüde uzaklaşmıştı. Putin toplantıda Ukrayna savaşının tamamen haklı olduğunu söyledi.
Its goals are absolutely clear and they are noble.
Operasyonun hedefleri kesinlikle açık ve asil diyen Putin, baştan söylediğim gibi hedeflerimiz net şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, New York'ta silahlı bir kişinin yoğun saatlerde bir metro treninde ateş açması sonucu en az 10 kişinin vurulduğu ve 8 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayına değindi. Saldırının şu an terör eylemi olup olmadığı araştırılmıyor. Polis olay yerinden kaçan kişiyi ve kiralık bir aracı hala aramakta.
We're grateful for all the first responders who jumped into action, including civilians.
Siviller ve diğer yolculara yardım etmekte tereddüt etmeyen ve onları korumaya çalışan siviller de dahil harekete geçen tüm ilk müdahale ekiplerimize minnettarız diyen Joe Biden, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın sahada New York Polis Departmanı ile yakın bir şekilde çalıştığını açıkladı. İngiltere'nin muhalefet lideri, Başbakan Boris Johnson'ın resmi konutunda bir doğum günü partisine katıldığı için para cezasına çarptırılacağı haberleri üzerine konuştu. Johnson ve muhafazakar hükümeti geçen yılın sonunda kendisinin ve personelinin ülkedeki milyonlarca kişinin arkadaşları ve ailesiyle görüşmesinin yasak olduğu günlerde İngiltere'nin pandemi kısıtlamalarını çiğnediği yönündeki iddiaların ortaya çıkmasından bu yana artan bir öfkeyle karşı karşıya kaldı. İşçi lideri Keir Starmer, düşüncelerinin kapanmalar sırasında fedakarlık yapmak zorunda kalan İngiliz vatandaşlarıyla olduğunu söyledi.
The guilty men are the Prime Minister and the Chancellor.
Starmer, suçlular başbakan ve şansölyedir. Bütün bu fedakarlıkları lekelediler, görevlerini lekelediler. Ülkemiz tarihinde ilk kez bir başbakanın görevi sırasında kanunu ihlal ettiği tespit edildi ve sonra bu konuda halka defalarca yalan söyledi. İngiltere daha iyisini hak ediyor, gitmek zorundalar açıklamasını yaptı. Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi vaat ettiği bir dizi reformu ortaya koydu. Bunların başında referandumların yaygın olarak kullanılmasına ve ulusal mecliste orantılı bir sistemin kurulmasına izin verecek bir anayasa değişikliği yer alıyor. Orantılı sistem, partilerin, grupların ve bağımsız adayların aldıkları oylarıyla orantılı olarak parlamentoya seçildiği sistem anlamına geliyor. Bunlara ek olarak Le Pen, liderleri kalıcı kampanya modunda olma ihtiyacından kurtarmak için Cumhurbaşkanlığı dönemini mevcut 5 yıldan 7 yıla değiştirmek istediğini söyledi. Ayrıca yıllardır açık sözlü olduğu İslami başörtüsünü de şiddetle kınadı.
Je considère que le voile islamiste
I believe that the Islamic headscarf is a marker of a totalitarian ideology.
İslami başörtüsünün totaliter bir ideolojinin işareti olduğuna inanıyorum diyen Le Pen, bu nedenle onları Fransa'da özgürleştirmek istiyorum. Mahallelerin İslamcı baskı altında olduğu gerçeğini bu sabah yineledim sözlerini sarf etti. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı üzerinde yaşanan tartışmalar devam ediyor. Dün de partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, adayın bir an önce açıklanmasını beklediğini söyledi.
O mu olsun, bu mu olsun, yoksa bir tavşan adayı ifşa edelim de asıl adayı geride mi tutalım arayışları, zillet bir senaryodur. Haydi gösterin adayınızı. Bizim adayımız bellidir. Peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak? Neyi bekliyorsunuz? İlan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim.
Altı muhalefet liderinden ise Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin bir açıklama halen yok. Devlet Bahçeli'nin bu konuşmasına ise yanıt CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'dan geldi. Altay, Bahçeli'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.
Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı zamanı tayin etme hakkı ve haddi Bahçeli'nin değildir. Vakti zamanı geldiğinde Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını açıklamış olacağız. Sayın Bahçeli'ye ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum.
Türkiye'de konuşulmaya devam eden bir konu ise sığınmacılar. Şanlıurfa'da sığınmacıların göç idaresine saldırıp taşlamasından ve iki görevlinin yaralanmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönettiği soruları Soylu cevaplamamayı tercih etti.
Ne kadar yabancı yapmış, nereden geçmiş, nasıl olmuş bir takım sorular soruyor. O soruların cevapları verildi Türkiye'de. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış gene.
Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise göç idaresini ziyaret edeceğini ve aynı zamanda sorularına yanıt beklediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ayrıca Ankara'dan gelen listelerle sığınmacılara vatandaşlık verildiği iddiasında.
Cevap yok, hakaret var. Oysa benim sorduğum sorular vatanını seven her vatandaşın sorması gereken sorular. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Gerçekten tanıyor musunuz? Kaçına vatandaşlık verdiniz? Oturuyor İçişleri Bakanlığı, listeyi veriyor. Bunları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapın diyor. Ya sen bunları tanıyor musun? Konuştuğum birisi dedi ki, vallahi biz de tanımıyoruz. Ama bize diyorlar ki bunları vatandaşlığa alın. Hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Bir terörist olmadığını nasıl netleştirdiniz? Sabırla yanıt bekleyeceğim diyorum.
Partilerin grup toplantılarının bir başka konusu da Türkiye'nin en önemli gündemi olan ekonomiydi. MHP lideri vatan millet olmadıktan sonra az yesek ne olur? Karamsarlık Müslümana haramdır ifadeleri tartışma yarattı.
Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir. Müslümana karamsarlık haramdır. Mesela az yedik, çok yedik, aç gezdik, tok gezdik meselesi değildir. Bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarıyla var olsun. Vatan olmadıktan, millet yaşamadıktan sonra az yesek ne olur, çok yesek neye yarar? Vatan namustur, namusun fiyatı ve ekonomik değeri ise asla olamayacaktır.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, demagoji yapıldığını ima etti.
Her sıkıştıklarında vatan millet diyorlar, işi oraya taşımasınlar. Vatandaş ekmek bulamıyor, çocuğuna süt alamıyor, evine et alamıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu ise ortaya atılan iddiaları hatırlattı.
Bu beylere göre çalmak, yolsuzluk yapmak, 128 milyar doları iş etmek haram değil, karamsarlık haram.
HDP eş genel başkanı Pevlin Buldan ise Bahçeli'nin sabretmeyi öneren sözlerini öne çıkardı.
Halka sabır tavsiye edenlerin bir gün çıkıp da beşli çeteye garanti ödemelerini durduruyoruz dediğini hiç görmedik.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını yükselten açgözlü bir kesim var, onlarla mücadele ediyoruz dedi, istihdama destek vereceklerini açıkladı. Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, fiyatlardaki yükselişin belini de aynı şekilde yine biz kıracağız sözlerini sarf etti. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun'un da yönetim kurulu üyesi olduğu Türk Hava Yolları'nda huzur hakkı denen ödeme arttırıldı. Buna göre yönetim kurulu üyeleri ikramiyelerle birlikte bu yıl toplam 400 bin lira gelir elde edecek. Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun daha önce bu ödemeden feragat ettiğini açıklamış ama 2021'de maaşını aldığı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte Türk Hava Yolları 2021'de yasal kayıtlara göre 29 milyar lira zarar etti. Türkiye'de koronavirüsten dolayı 25 kişi daha hayatını kaybetti. 6.635 yeni vaka tespit edildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 lira 87 kuruştan, 75 Amerikan sentinden ve 69 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 20 derece, Sydney yağışlı 22, Melbourne parçalı bulutlu 21, Adelaide güneşli 28, Perth parçalı bulutlu 25, Hobart parçalı bulutlu 21, Wollongong yağışlı 20, Newcastle yağmurlu 22, Brisbane az yağmurlu 26, Cairns'te yağmur ihtimali var 31 ve Darwin yağışlı ve fırtına ihtimali var 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Bugün yayınımızın geri kalan bölümüne 25-21 Mayıs seçim kampanyası gelişmeleriyle başlayacağız ve ardından Senato konusunda hazırladığımız bilgilendirici bölümle devam edeceğiz. Bugünkü yayınımızda Melbourne'lı Selime Hanım'ı tanıyacaksınız. Selime Hanım börek yapıp satıyor. Selime Aktepe işini geliştirmek için Victoria hükümetinin bir destek programına başvurdu ve destek aldı. Ayrıntıları birazdan yayınlayacağımız söyleşi de dinleyebilirsiniz. Bugün ayrıca kısa bir COVID güncellemesi de yayınlayacağız. Bu güncellemede benim dikkatimi çeken bir şey var. O da daha önce durum böyle miydi bilmiyorum ama Avustralya ve Türkiye'deki COVID rakamlarını karşılaştırdığınızda Türkiye rakamları hem ölü sayısı hem vaka sayısı bakımından Avustralya rakamlarının altında. Bugünkü yayınımızı stüdyodan canlı gerçekleştiriyoruz. Mesajlarınızı hemen okuma imkanımız olacak. Seçimler, vaatler, partilere ilişkin değerlendirmeler ve kime oy vereceğiniz konusuyla devam edelim istiyorum bugün de. Seçimler konusundaki görüşlerinizi dinleyicilerimizle paylaşmak için mesaj gönderebileceğimiz numaramız 0429 99 62 63. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Koalisyon dün seçimleri kazanırsa önümüzdeki 5 yılda 1 milyondan fazla kişiye iş imkanı yaratacağı sözü verdi. Dün Başbakan Scott Morrison seçim kampanyasına Sydney'de devam etti. Önceki günkü gafın gölgesi Tazmanya'da bulunan muhalefet lideri Anthony Albanese'nin peşini bırakmadı. Tazmanya'daki marjinal iki liberal sandalyeyi kazanmak için adada kampanya yürüten Albanese, akıl sağlığı hizmetlerine yönelik yeni vaatlerde bulundu. Önceki gün işsizlik ve Merkez Bankası faiz oranının kaç olduğunu bilemeyen muhalefet lideri Anthony Albanese, dün tekrar özür dileyerek gafını gidermeye çalıştı.
I'm owning it and I do own it. I accept responsibility and that's what I will do. That's what I will do. If a mistake is made, then I'll own it.
Muhalefet liderinin seçim kampanyasında dikkatleri dağıtacak bir durumdu yaşanan ve vaatlerini gölgede bırakıyordu. Albanese, açıkladığı kırsal bölgelere yönelik psikolojik destek vaadiyle talihsiz olayı geride bırakıp dikkatleri vaatlerine çekmeye çalıştı. Albanese, kırsal bölgelerde telefon üzerinden psikologla görüşme imkanı yaratmak için 31 milyon dolarlık fon vaat etti.
This is so important. During the pandemic, we've seen real pressure on people's mental health in particular.
Dünün en büyük seçim vaadi ise Başbakan Scott Morrison'dan geldi. Batı Sydney'deki, Avustralya'nın en marjinal seçim bölgesinde kampanyasına devam eden Morrison, önümüzdeki 5 yılda 1 milyon 300 bin kişiye iş alanı sağlanacağı vaadinde bulundu. Başbakan bu vaadi nasıl başaracak? Yerel, yeni sanayi projeleri ve çalışanların meslek becerilerini artırarak, diyor Başbakan. İyi de, işsizlik oranı %4 ile son 60 yılın en düşük seviyesinde ve daha da düşecek. Bir başka deyişle ortada işsiz yok. Aksine küçük işletmeler çalıştıracak işçi bulamıyor. Başbakanı izleyen ve bu gerçeğin farkında olan gazetecilerden biri, başbakana mantıklı bir soru sordu. 1 milyon 300 bin iş alanı, 1 milyon 300 bin işsiz olmadığı koşullarda göçmen alınarak mı doldurulacak? Başbakan hayır dedi. Göçmen alım kotası artırılmayacak.
Are you open to lifting Australia's skilled migration rate to meet that 1.3 million? And how much of that 1.3 mil would be skilled migrants?
Our migration program is set out in the budget. The cap is there at 160,000. There's no change to that.
İşçi Partisi finans sözcüsü Cathy Gallard, Başbakanın 1 milyon 300 bin iş alanı açma açıklamasının bir plana dayanmadığını, sadece yerine getirmeyeceği bir seçim vaadi olduğunu ileri sürdü.
The Prime Minister's been out today on jobs and you know, plan of jobs over the next 5 years. We know this Prime Minister has made promises in the past that he hasn't kept, but this is just another promise, not a plan.
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden demografi uzmanı Dr. Liz Allen, İşçi açığını kapatmanın tek yolunun göçmen alımı olduğunu ve önümüzdeki birkaç yıl içinde bu ihtiyacın kendisini önemli bir şekilde göstereceğini söyledi.
With the current population and the way that the Australian population is aging, we are not meeting the demands of the workforce.
Dr. Allen'a göre önümüzdeki 5 yılda 1 milyon 300 bin yeni iş alanı yaratmak Avustralya'nın işçi ihtiyacını karşılayacak bir rakam değil.
If we look at the average numbers of jobs that are open each year, it actually comes under target. And in fact, if we look a bit deeper, on average, around about 520,000 jobs each year need to be filled.
Dr. Allen, Başbakan ve bakanların pandemi boyunca tekrarladığının aksine, iş alanlarını hükümetin yaratmayacağına da işaret etti. Bugün Avustralya Sanayi ve Ticaret Odası, Başbakanın 1 milyon 300 bin iş alanı açma vaadini içi boş vaat olarak niteledi. Liderlerin dün ve bugünkü kampanya programlarına ilişkin birkaç anekdot da verelim. Albanese kampanyasına bugün Melbourne'da devam ediyor. Dün akşam Başbakan Morrison bir pub'da kendisini takip eden gazetecilere özel bir parti verdi. Partiye sızan işçi partili bir genç, birlikte bir selfie çektirmek bahanesiyle başbakana yaklaştı ve nehrin ötesinde insanların evlerini kaybettiğini söyleyerek başbakana "Sen bir yüz karasısın" diye bağırdı. Genç sonra telefonla kaybettiği olayı video olarak sosyal medyada paylaştı. Mesajla devam ediyorum. Seçim vaatlerinde öne çıkan tek cümle "iyi bir gelecek" diyor Necdet Bey. "Şimdiye kadar seçmene verdikleri elma şekerleriyle mi olacak iyi gelecek?" diye sormuş. "Liderlerin vaatleri kafaları karıştırıyor. Oyum yine İşçi Partisi'nde" diyor bu dinleyicimiz. Necdet Bey, anlaşılan İşçi Partisi lideri Albanese'nin ekonomik temel gösterge rakamlarını bilmemesinden etkilenmemiş. Sezai Bey'di yanlış hatırlamıyorsam geçen gün 40 yıldır liberallere oy verdiğini, bu seçimde İşçi Partisi'ne versem mi diye düşündüğünü, ancak Albanese'nin işsizlik oranını bilememesi üzerine fikrini değiştirdiğini yazmıştı. Evet, mesajlarınızı bekliyoruz. Göndermeye devam edin lütfen. 0429 99 62 63 mesajlarınızı gönderebileceğiniz numara. 21 Mayıs 2022 seçimlerine kadar önemli tarihlerden bazılarını da sizlere hatırlatmak istiyorum. 18 Nisan akşam 8'e kadar seçmen kütüğüne kaydolmalı veya bilgilerinizi yenilemelisiniz. Eğer adresiniz değiştiyse o adreste en az bir aydır da yaşıyor olmanız gerekir. Bunun için son tarih 18 Nisan akşam 8. 21 Nisan öğlene kadar adaylar adaylık başvurularını yapacak ve kesin adaylar, adayların kesin hali ertesi gün yani 22 Nisan öğleyin ilan edilecek. Yani bölgenizdeki kesinleşmiş adayları bu tarihten sonra öğrenebilirsiniz. Erken oy kullanma sandıklarında oy kullanma 9 Mayıs tarihinde başlayacak. Evet, ikinci konumuza geçiyoruz. Şimdi yaklaşan federal seçimler öncesinde Avustralya'da senatonun nasıl çalıştığına ilişkin hazırladığımız bölümü dinliyorsunuz. Bölümü arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
"21 Mayıs Cumartesi günü Avustralyalılar her bir eyaleti ve bölgeyi temsil eden toplam 76 senatörü seçme tercihlerini kullanacaklar. Bu yıl adayların önerilen yasaları gözden geçirme, tartışma ve parlamento oylamalarındaki rollerini oynamak üzere seçildiği yarı senato seçimi olacak. Senato, inceleme evi veya eyaletler meclisi olarak da bilinir. Her Avustralya eyaleti 12 senatör seçerken Avustralya başkent bölgesi ve kuzey bölgesi ikişer senatör seçer. Avustralya Seçim Komisyonu'ndan Ivan Ekin Smith oylama sırasında atılması gereken adımları şöyle açıkladı.
Senate voting, you've got a choice. You can vote above the line and that's for parties or groups of your choice.
Senato oylamasında bir seçeneğiniz var. Çizginin üstünde oy verebilirsiniz ve bu seçtiğiniz partiler veya gruplar içindir. Veya bireysel adaylara oy vermek istiyorsanız çizginin altında oy verebilirsiniz diyen Ekin Smith, yani oy kullanma yönergelerine göre oy kullanma şekliniz buysa en azından çizginin en az 1 ila 6 üstü veya çizginin en az 1 ila 12 altında tercih yaparsınız. Yani senatoda oy verirken sahip olduğunuz tercihler bunlar diye konuştu. Beyaz senato oy pusulasında seçmenler ilk tercihlerini 6'ya kadar temsil etmek için numaralandırır. Kağıttaki oylamada çizginin üstü doldurulabilir veya bir kişi bireyleri seçmek için çizginin altındaki en az 12 kutuyu numaralandırır. La Trobe Üniversitesi'nden yardımcı araştırma görevlisi Ian Tulloch bu yılı yarı senato seçimi olarak tanımlıyor.
So half of the 12 senators in each state are up for election, so that's 6 in each state.
Yani her eyaletteki 12 senatörün yarısı seçime gidiyor. Bu yüzden her eyalette 6 tane senatör var diyen Tulloch, iktidar partisi yasama programlarını geçirmek istiyorsa senatonun kontrolünün elde tutulması önemlidir. Bu nedenle senato sonucuna da çok ilgi göstereceklerini düşünüyorum diye konuştu. Eyalet senatörleri 6 yıllık bir süre için seçilirler ve bunların yarısı her 3 yılda bir seçilir. Bölge senatörleri yalnızca 3 yıllık bir süre hizmet ederken seçmenler çizginin üzerindeki sayıları işaretlemeyi seçmenin oyların tek tek adaylar yerine partiler veya gruplar için geçerli olduğu anlamına geldiğini bilmelidir. Ve senato için sonuçlar seçimden sonraya kadar tam sayım tamamlanamadığı için genellikle haftalar alır ve ardından seçimi kazanan tüm başarılı senatörler ilan edilebilir. Tulloch, senatonun siyasette önemli bir rol oynadığını söyledi.
It's important for the governing
Eğer yasama programlarını gerçekleştirmek istiyorlarsa iktidar partisinin senatonun kontrolünü elinde tutması önemlidir diyen Tulloch, bu yüzden senato sonucuna da çok fazla ilgi olacağını düşünüyorum diye konuştu.
Mesajlarınıza ulaşmakta küçük bir sıkıntı yaşıyorum ama arkadaşlar çözüyorlar birkaç dakika içerisinde. Sanıyorum herhangi bir problem kalmayacak. O nedenle diğer bölümümüzle devam edeceğim. Ondan sonra mesajlarınızı okumaya başlayacağım. Pandeminin ticaret hayatı üzerinde yarattığı olumsuz etkiler sürerken federal ve eyalet hükümetleri küçük işletmeler için çeşitli yardım ve destek programları uyguluyor. Victoria hükümetinin Victoria Ticaret Odası ile birlikte yürüttüğü Business Recovery and Resilience programı bunlardan biri. Melbourne'da yaşayan girişimci Selime Aktepe, Victoria hükümetinin bu programına başvurup işini geliştirmek için destek alan Victorialılardan biri oldu. Sales, Börek and Sweets'in sahibi Selime Hanım ve programın danışmanlarından Carmel Riley, işletme sahiplerinin programdan nasıl yararlanabileceğini anlattı. Seda Ercan'ın hazırladığı bölümü dinliyorsunuz.
Bugün girişimci bir kadınla birlikteyiz. Selime Aktepe. Selime Hanım Camberfield'da yaşıyor ve pandemi döneminde kendi işini büyütmek üzere bir takım atılımlar yaptı. Selime Hanım, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş buldum, sağ olun, teşekkürler.
Selime Hanım, siz bir girişimcisiniz ve işinizi büyütmek istediniz. İşiniz nedir, bize tarif eder misiniz önce?
Ev business'ı yapıyorum. Tabii ki hobi olarak başladım. Sonra işte business'e çevirdim işimi. Yaptığım ürünlerde mantı, su böreği, erişte, kuru yufkalar, ondan pasta işleri. Genelde yaptığım ürünler ev ürünleri olarak, homemade olarak geçiyor.
Evinizde gıda ürünleri üretmeye ne zaman başladınız?
8 sene olacak. 2014'te başladım. Önceki hayatımda fabrikada çalışıyordum. Hobi olarak başladım. Sonra dediğim gibi business'a çevirdik. Günde mesela ilk başladığımda 5 tepsiyle başlamıştım. Tabii ki müşterilerim de çoğaldıkça, yani işim açıkçası biraz büyüdü. Çevredeki insanlar, toplumlar da sevdi açıkçası.
Türkiye'den ne zaman geldiniz?
92'de evlendim, 93'te geldim, Nisan'ın 1'inde geldim. 6 sene aile olarak beraber yaşadık. Hep kalabalık bir aile, elti görünce. İlk önceki iş hayatım Alasya'da başladım. Sonra Keltike'ye geçiş yaptım.
Peki Selime Hanım, siz işinizi büyütmek için bir karar verdiniz ama bunu pandemi döneminde yaptınız sanırım, öyle mi?
Aynen öyle oldu. Evet, biraz pandemi dönemine çatıştı açıkçası benim. Peki, bu business büyütme işim.
Peki pandemi döneminde işinizi büyütmeye nasıl cesaret ettiniz?
Ya nasıl? Güzel bir soru. Zaten pandemi süresinde satışlarım devam etti açıkçası. Yani müşterilerim hiçbir zaman eksik olmadı. O yüzden biraz cesaret ettim açıkçası. Yani o yönden yani cesaretim yükseldi. Şimdi günde ben 30, 40, 50 yani siparişe göre değişebiliyor. Ben sipariş üzeri çalışıyorum zaten. Öyle yapıp da hani, dolaplara doldurma şeyi yapmıyorum.
Peki siz Victoria hükümetinin Business Recovery ve Resilience programından yardım ve destek gördünüz. Nasıl keşfettiniz?
Programı benim oğlum keşfetti. O araştırmalar yaptı. Satış sayım yükselmeye başladığı için pandemi döneminde nasıl bunu dışarı taşıyabiliriz ya da insanlara nasıl ulaşabiliriz düşünceleri üretmeye çalıştık. Ya bir de muhasebecimin de tabii yönlendirmesi de, o da oldu, bize yön gösterdi. Sonra işte oğlum işte bu business üzerinde aile olarak konuştuk. Yani konuşmalar, araştırmalar yaptık. Bir kızım, bir oğlum var. Onlar bana destek oldu bayağı bir bu konularda.
Selime Hanım, oğlunuz Sefa iş büyütmeniz konusunda bu danışmanlık şirketlerinde size yardımcı oldu. Ben Sefa Bey'e de sorayım. Resilience programının danışmanlık şirketleri size nasıl yardım etti?
Şimdi bizim şirkete, mesela bizim iş yerine nasıl yardımlar falan bulabiliriz diye araştırma yaptım birkaç aylığına. Sonra karşıma bu Victoria Business Resilience Recovery Program çıktı. Bu Victoria Resilience Recovery Program'a başvuru yaparak danışmanlık listesi bize sundular. O listede Kamel'e karşı çıktı. Kamel'in seçmemin nedeni, çünkü eskiden onun da kadın olarak, yani kendi şirketi vardı ve de böyle aile şirketleri daha çok üstünde experience, tecrübesi olduğu için daha çok ona yönlendim. Sonra da bizim program 3 ay 4 ay içinde tamamlanmıştı. Şimdi bu programın başında, şimdi bu meetinglerde de Kamel bize soruyor, mesela bu işi nasıl büyütmek istiyorsunuz ya da hangi yöne gitmek istiyorsunuz diye sorular sorarak iş planını bizim için yardım ederek çiziyoruz. Çizdikten sonra bu planı 3 ay 4 ay içinde gerçekleştirmeye yardım ediyor ve de bu planın bir tanesi de delivery ve de site açmamıza yardım olmuştu. Şimdi ödemeyi daha kolayca, daha basitçe, daha çok online üzeri alışveriş yaptıkları için onlar için de daha kolay oluyor. Hem de annem için de daha kolay oluyor. Çünkü böylece hesabımızı daha iyi kontrol edebiliyoruz.
Bir de şey vardı. Ben biraz adımımı sağlam atmayı seven bir insanım. Kafamda çok sorular vardı. Yani sorularımı, cevabını ondan alabildim açıkçası. Daha güven geldi yani. Bana birazcık daha güven verdi ve çalışma, hayatımın ileri götürme şeyime birazcık daha cesaret verdi açıkçası. Gelecekte gördüm ve yaptığım işin de çok önemli bir iş olduğunu öğrenmiş oldum. Hikayesini öğrenmiş oldum yaptığım işimin açıkçası. Şimdi su böreğini ben tanıtmak istiyorum. Kime tanıtmak istiyorum? Zaten Türk toplumunun biliyor su böreğini. Ben daha çok yabancılara tanıtmak istiyorum. Türk toplumunun, yani gençlerimizin, yeni yetişen Avustralya'daki gençlerimizin Türk yemek tanımalarını, kültürümüzün tanımalarını istiyorum.
Peki Selime Hanım, işinizi büyütmeye başladınız. İlerisi için planlarınız nedir?
İlerim için planlarım, hani eğer Allah kısmet nasip ederse, gücüm enerjim olursa, ailem de arkamda olduğu müddetçe bir fabrika açmayı isterim. Yani insanoğlu bir şey yani yapıp ortaya koyduğunda o büyüyebiliyor da yani.
Selime Hanım'dan dinlediğimiz gibi destek aldığı Victoria Business Recovery and Resilience programı pandemi döneminde küçük işletmelere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek üzere dizayn edilmiş. Programa başvuran girişimciler bir danışmanlar grubuna yönlendiriliyor ve bu danışmanlar arasından kendi ihtiyaçlarına uygun danışmanı seçerek destek alabiliyor. Selime Aktepe'nin birlikte çalıştığı CRSE danışmanlık şirketinden Carmen Riley, programın özellikle pandemi döneminde hayatta kalmaya çalışan küçük işletmeleri hedeflediğini anlatıyor. Nasıl yardımcı olduklarını ise şöyle özetliyor.
It could be around soft skills like leadership, improving communication or negotiation skills. It could be around strengthening their marketing.
Carmen Riley, küçük işletmelere liderlik, iletişim, müzakere gibi konularda olduğu gibi pazarlama ve işletmelerindeki gelecek vadeden yeni süreçlerin yaratılması konusunda da yardımcı olduklarını belirtiyor. Riley, Business Recovery and Resilience programına başvuran Selime Aktepe'nin Sales Börek and Sweet adını taşıyan girişimi için ise önce insan kaynakları üzerine, ardından marketingle yeni pazarlara nasıl uzanabilecekleri üzerine çalıştıklarını anlatıyor. Sonra çok büyük yatırım yapmadan evde nasıl daha fazla iş geliştirme yapabileceklerine odaklanmışlar. Business Recovery and Resilience programına başvuranlar arasında pek çok sektörden girişimci bulunuyor. Carmen Riley bugüne kadar danışmanlık verdiği sektörleri şöyle sıralıyor.
We have worked with So, you know, the food and hospitality industry, like Sells Borick and Suites, we've worked with life coaches, real estate agents.
Bugüne kadar programa başvuranlar arasında yaşam koçları, emlak ajansı sahipleri, inşaat sektöründen küçük işletmeler, küçük sanat atölyeleri sahipleri, sanatçılar ve temizlik şirketleri olduğunu söyleyen Riley, hepsinin ortak amacı pandemiden sağ salim çıkabilmekti diye anlatıyor. Victoria Business Recovery and Resilience programı pandemi döneminin başında yürürlüğe girdi. Pandemi destekleri yavaş yavaş sona ererken programın durumu ne olacak dersiniz? Riley bu soruya bir müjdeyle cevap veriyor.
The good thing is that the government has recognized that the impact.
Programın pandeminin ilk dönemlerinde yürürlüğe girdiğini söyleyen Riley, hükümetin pandeminin uzun dönemli etkilerini gördüğü için programı uzatma kararı aldığını söylüyor.
Mesajlarınızla devam edeceğim. Önce Ünal Bey'in, Ünal soyadını da okuyayım. Ünal Okulgen'in mesajıyla başlayalım. Sadece mesaj okuduğumuzu, hatları ne zaman açacağımızı soruyor. Neden hatları açmadığımızı soruyor bu dinleyicimiz. Pandemi nedeniyle 2 yıldır, yani bütün bu pandemi boyunca hatları açma imkanı olmadı. Bunun 2 nedeni var. 1, belirli günler, hatta bazen geçmişte bütün bir hafta evden çalıştık. Yani canlı yayın yapmadık. Bütün yayınlarımız banttan oldu. Şimdi canlı yayına başladık ama yine de hala iskelet personelle çalışıyoruz. Yani en az düzeyde SBS çalışanı geliyor iş yerine programları hazırlamak için ve canlı yayın yapmak için de en az 2 kişi olması gerekir. Ama bu önümüzdeki dönemde, yakın bir tarihte umuyorum hatlarımızı açma imkanımız olacak. Sydney'den Vedat Bey mesajında iyi günler dilemiş. Sydney'de bulunan İstashow'da işlenen cinayeti duydum ve buna şok oldum. Evet, bir kavga çıktı. Önceki akşamdı galiba. Ve bir genç bıçaklanarak öldürüldü İstashow'da. Demek ki büyük bir güvenlik zafiyetinin hala burada var olduğunun bir göstergesi diye değerlendirmiş bu dinleyicimiz. Hacı Bey gönderdiği mesajında hiç karamsar değiliz Sayın Bahçeli diyor. Ülkeyi kutuplaştıran, dış borcu 480 milyar dolara çıkaran, Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını yok etmek için çalışan, çalan ellerinde Kur'an, dillerinde yalan, masal, hayal, ceplerinde dolar, rüşvet haram olan, demokrasi ve hak, adalet, özgürlük düşmanı Cumhur İttifakı'nı devirmek için hiç karamsar değiliz diye demiş Hacı Bey bu gönderdiği mesajında. Morrison seçim konularında sakin olmaya çalışıyor sanki, yaptığı hatalardan sonra seçimde verilecek cezayı bilir gibi diyor bu dinleyicimiz. BS Rumuzlu dinleyicimiz Scott Morrison çoğu konuşmalarında gülerek etrafa dalga geçiyor görünümünde. Henüz onun hakkından gelen bir lider yok maalesef. Tekrar başa gelirse hiç şaşmam. Yazıklar olsun diyor. Hiç mi İşçi Partisi'nde iyi biri yok başbakan rolüne seçilen diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Evet, bir de Covid gelişmelerinden söz etmek istiyorum. Bu bilgileri de verdikten sonra sizlere Muazzez Ersoy'dan dinleyeceğimiz bir parçayla veda edeceğiz. Mesajlarınız için çok teşekkürler. Bu mesajlar tabii ki yayınımızın canlı geçmesinde önemli rol oynayan ve sizlerin de görüşlerini paylaşma imkanı bulduğunuz, çeşitli görüşlerin dile getirildiği bir imkan. Evet, COVID rakamlarını vereyim. Son 24 saatte Sydney'de 8 kişi hayatını kaybetti. 18.265 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Vaka rakamı bugün dünden daha yüksek. Dün New South Wales'teki vaka sayısı 15.334 olmuştu. Victoria'da 14 kişi hayatını kaybetti. Vaka rakamı 10.907. Dünkü rakamsa 10.293 idi. Hafif bir artış var. Queensland'da ölenlerin sayısı 10. Vaka sayısı 9.176. Batı Avustralya'da ölen 2 kişi, vaka sayısı 7.426. ACT'de de başkent bölgesinde vaka sayısı 1.073. Türkiye'nin COVID rakamları ilginç. Son 24 saatte ölü sayısı 25 kişi, vaka sayısı 6.635 yeni vaka. Yani hem ölü sayısı hem vaka sayısı Avustralya'dan daha az. İçişleri Bakanı Karen Andrews da COVID pozitif politikacılar arasına katıldı. Dün de İşçi Partisi'nin New South Wales senatörü Christina Keneally sosyal medyada COVID pozitif olduğunu duyurmuştu. Her iki politikacı da şu anda izolasyonda. Batı Avustralya'da toplum kaynak merkezlerine 18 Nisan'dan itibaren ekstra 200 bin ücretsiz hızlı antijen testi dağıtılması kararlaştırıldı. Queensland'da da tam aşılıların kulüp, kafe, restoran gibi yerlere girerken kayıt yaptırma zorunluluğu yarından itibaren iptal ediliyor. Aslında neredeyse her yerde bu uygulamaya son verilecek. Mesela düğün salonları, galeriler, müzeler, stadyumlara girerken de tam aşılılar kayıt yaptırmak zorunda kalmayacak Queensland'da. Aşı durumu tespiti yani kayıt, okul, çocuk bakım merkezleri, cezaevleri, havaalanı gibi yüksek riskli yerlerde yürürlükte kalmaya devam edecek. 21 Mayıs'ta yani seçim günü bir mekan seçim sandığı olarak kullanılıyorsa o mekana girişte de aşılı aşısız ayrımı yapılmayacak. Herkes içeri alınacak. Bu bütün Avustralya çapında geçerli bir durum. Öte yandan seçim komisyonu seçim günü COVID pozitif olanların oylarını telefondan kullanabilmesi için plan yaptıklarını açıkladı. Henüz böyle bir uygulama yok ama üzerinde çalışılan bir plan. COVID konusunda son olarak ilginç de bir bilgi vermek istiyorum. Daha doğrusu bir haber. Öksürüğünüzün sesini akıllı telefonunuza kaydediyorsunuz. Telefonunuzda bir app bu sesi analiz ediyor ve COVID'li olup olmadığınızı tespit ediyor. Böyle bir app var deseler inanır mısınız? İlaç devi Pfizer, hani şu COVID aşısını da yapan Pfizer, bu app'e inanıyor olsa gerek ki, app'i çıkaran Brisbane'lı firmaya $100 milyon teklif etmiş. App'in adı ResApp. App'i çıkaran firma geçenlerde pilot uygulamada yani denemede app'in %92 isabetle COVID'li kişileri belirlediğini açıklamış. Evet, böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Mesajlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizlere Muazzez Ersoy'la veda etmeden önce intizar parçasıyla yarınki yayınımızda yine birlikte olmak ümidiyle hepinize sağlıklı ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Esen kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.